Saffat 27. Sohbet 25 Mart 2018 100. ayetten itibaren Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين. Evet, Saffat suresi 100. ayete geldik ama tabii ki adetimiz olduğu üzere biraz öncesiyle beraber devam ediyoruz. Saffat suresinde bir peygamberden bahsetmişti biliyorsunuz, Nuh aleyhisselam'dan. Sonra da Hazreti İbrahim'e geçmişti. Hazreti İbrahim'le ilgili de o bir imtihan vardı onun için. Keyit diyor. Keyit ne demekti? Tuzak, hile gibi bir şeydi. Plan olarak da, modern Arapçada bu keyit plan olarak da kullanılıyor. Bir eylem gerçekleşmişti. Neydi o? Bina inşa etmişlerdi ama odundan, yani ateşten bir bina. Mancınıkla onun içerisine atarak onu imtihan ediyorlardı. Geçen hafta Orkun kardeşimizin de bir katkısı oldu, onu da söyleyeyim. Hani bir tuzak kurdular diyor ya, o tuzaklardan birisi de şu olabilir, manalarından birisi de şu olabilir. Yani kendilerince imtihan ediyorlar. Hani ilahlarına geldi ya, bak seni ilahından dönmezsen, yani senin iddia ettiğin ilahtan dönmezsen bak seni ateşe atarız. Bu da bir Hazreti İbrahim için bir, onlara göre tuzak, Allah-u Teala'ya göre de bir imtihan. Bu zaten bu Buruç suresi var. Kur'an'ın sonlarına doğru. Orada da ateş ehlinden bahsediliyor. Bir ateş yakıyorlar. Oraya da müminleri atıyorlar. Yani dinlerinden dönmeyeni atıyorlar. Orada da insanlar hep bir fitneyle imtihan olunmuşlar. Yani insanların bu inanç mücadelesi hiç basit geçmemiş. Yani biz bile yaşadığımız coğrafyada imanımızla ilgili küçük bir şeye tabi tutulduğumuzda, değil mi, bayağı ağır geliyor. Ama iman tarihi, yani İslam tarihi diyelim. Hani Hazreti Adem'den itibaren olan gelen dinin ismi İslam biliyorsunuz. İslam tarihine baktığımızda hiç kolay olmamış o dönemler. Yani Allah'ın Halilullah'ı, dostu olan İbrahim bile, Hazreti İbrahim bile nelere maruz kalmış. Hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak imtihanlar yaşamış. Yani bu Kur'an'a o gözle baktığımızda neler görüyoruz, neler. Yani insanlar macera kitapları arıyorlar ya da macera filmleri seyrediyorlar. Yani ibret için seyredilebilir tabii ki. Ama şu Kur'an kıssalarına bir baktığımızda, peygamber kıssalarına baktığımızda hakikat olan, hiçbir uydurma olmayan, sanal olmayan o kadar çok şey var ki. Mesela aklıma Yunus aleyhisselam geliyor. Kavmini çağırıyor. Hiçbiri iman etmiyor. Yani biz hani ailemizden, eşimizden, dostumuzdan birilerine, bir hidayetlerine vesile olmak için bir çabada sabit oluyoruz. Gelmiyorlar, bozuluyoruz. Yani Allah destekli peygambere bile iman etmiyorlar. Sonunda kızıyor ve terk ediyor diyara. Hani sonra biliyorsunuz gemide başına gelenlere, bir balığın midesine inenlere. Yani bu peygamber, bakın. Bütün peygamberlerle bırakın inanmadıklarını gibi, üstelik bir de alay etmişler. Hani bizde belki alay edilmiyor, en fazla bizim çağrılarımıza cevap bulmuyoruz, biz de üzülüyoruz. Ama alay var bir de. Bir de şunu düşünsenize, şimdi Allah destekliyor, ben Allah'ın Resulüyüm. Hani bir kişisel olayı bırakın. Bir de hani görevinizi yerine getirmemenin, bir de Allah destekli olan bir şeye müdahale var. Yani çok ağır gelir. Hani kişisel olsa kişisel bazda dersiniz ama bir de görev var. Hani acaba görevimi tam yerine getiremiyorum, onun endişesi falan var. Kolay da değil. Bu tebliğ anlamında başa gelen sıkıntılar. Bir de geçen hafta söyledik. Resuller de, nebiler de birer kul. Mesela kelime-i şehadette biz ne diyoruz? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyor. Bak abduhu onun kulluğuyla ilgili mesele. Resulühü da elçiliğiyle ilgili mesele. Yani ona da şahitlik ediyoruz biz. Kişiler Resullerin affedersiniz abd taraflarıyla ilgili, kulluk taraflarıyla ilgili de imtihanları olmuş. Bakın Allahu Teala kitabında bunları da anlatıyor. Yani mesela biraz sonra göreceğiz. Hazreti İsmail'i kurban etmesiyle ilgili imtihanı var. Onun bireysel imtihanı aslında. Yani tebliğ tarafı değil o işin. Görev tarafı değil. Kur'an'da onu da anlatıyor ama bakın çok ilginç. Sadece tebliğ tarafıyla ilgili bir faaliyet olsa onu yalanladılar falan gibi konu var. Ya da gemiye binmediler ama o kısım özellikle kulluk tarafıyla ilgili. Nuh'un da Nuh Aleyhisselam'ın da oğlunun gemiye binmemesi mesela biraz daha kulluk tarafına yakın oğluyla olan meselesi. Bu bana bir ilginç ve vurucu geliyor. Tamam, nebiler Allah desteklidir, amenna. Fakat bir mücadelenin de içindedirler aynı zamanda. Buralardan da bize örnekler var. Bakın ilginç. Daha yıllar evvel, binlerce yıl evvel onların yaşadıklarından ve onların söylediklerinden günümüzde bize misal var. Rabbim de burada onları anlatıyor. Hani o girişi bir özellikle yapmak istedim. Bir de o kayıt, tuzak kısmının da aynı zamanda bir imtihan vesilesi olduğunu şey yaptık. O da güzel oldu. Evet. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Onların tuzaklarını boşa gideriyor. Ve ceallâhum mul esfelîn. Onları da en aşağılar yaptık derken aslında günümüz ifadesiyle rezil ettik onları. Yani bırakın hedeflerine ulaşmamayı, inançlarını sorgulayacak bir duruma geldiler. Çünkü çok net. Kendi ilahların putlarını kıran biri var. Onu ateşe atıyorlar. Ne umuyorlar? Ha, gördünüz mü? Cezalandırdık onları. Allah, yani bizim ilahımız mutlu oldu. Yani onun gereğini yap. Bir bakıyorlar yanmıyor. Her şey biter bir anda. Yani aslında o Hz. Musa'nın sihirbazları gibi hepsinin secdeye inmesi lazım ama burada direkt olarak yazmıyor ama tefsir kitaplarında, din tarihi kitaplarında yazıyor. Yine hepsi peşinden iman etmemişler. Yani o anda bir şoklama olmuş. Serbest bırakmışlar. Ama yine de Hazreti İbrahim'le beraber gidenlerin sayısı az. Hani ben Rabbime gideceğim diyor ya, aynı zamanda o hicret şeyi, hani zahiri kısmını söylersek de ben Rabbime gideceğim kısmı da mesela bazı tefsirlerde diyor ki serzenişsel bir ifade diyorlar. Yani siz bana iman etmediniz, böylece bir olayı da gördünüz, yine şey yapmadınız. Ben de buralardan giderim, Rabbime gidiyorum. O bana yolumu gösterecektir meselesi. Bu da ilginç bir şoklayıcı şey gibi geldi bana. Burada da benim çok etkilendiğim bir mesele var. Onu da anlatmak istiyorum. Geçen hafta unutmuşum. Bu Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıyla ilgili olan hikaye tasavvufta çok değer verilen bir hikayedir. Hani o geçen hafta vurguladığımız Cebrail Aleyhisselam'ı bile hasbinallahu ve ni'mel vekil demesi müthiş bir zirve. Başka bir hikayede benim çok hoşuma gitmişti. O sırada mancınığa bağlanıp da ateşin yakıldığı sırada bir karınca görüyorlar. Birisi ağzında bir su damlası gidiyor. Diyorlar ki nereye gidiyorsun? İbrahim'in ateşini söndürmeye gidiyorum diyor. Ya diyor ki bir damla suyla ne olacak o? Yani ne işe yarar diyor. Hani bir şey olmaz. Karınca diyor ki bunun bir işe yaramayacağını ben de biliyorum diyor. Ama diyor tarafım belli olsun. Yani bu benim çok hoşuma gidiyor.
Nerede yazıyor hocam bu?
Bu tefsir kitaplarında yazıyor, manevi şeylerde yazıyor. Yani şimdi Kur'an bunlara işaret ediyor ama hepsini tabii yazmıyor. Fakat tefsir kitaplarında bunların teferruatını bulabilirsiniz. Efendim?
Biz de şimdi camiye yardımcı 1 lira veriyoruz. O 1 liralar, 1 liralar kalıcı mı sağlar?
Değil mi? Ya Allah-u Teala isterse gökten para yağdırır. Heh. Yani bakın sadaka ne demek? Güzel bir noktaya temas edin. Sadaka ne demek? Verilen paralar. Ama sadaka o tasdik, sıdk kelimesinden türemiş. Yani rızkı veren Allah, ben de bunu tasdik ediyorum ve parayı veriyorum diyor. Yani Allah-u Teala'nın ihtiyacı yok senin o parana. Yani gökten para yağdırır. Yani bütün mabetler altından yapılır yani. Hocam. İşte sadaka kelimesinde de o tasdik var. Altın yapılabilecekken mabetler, sen o 1 liralarınla veriyorsun. Yani Allah-u Teala senin aslında sıdkiyetini ölçüyor. Rızık Allah'tan. Ben de safım belli olsun, o 1 liralar, 2 liralar onlar yani. Tekrar diyorum, Allah'ın ihtiyacı yok yani. Sen neyini ispat ediyorsun? Asıl Er-Rezzak olanın Allah-u Teala olduğuna tasdik ediyorsun. Bir de Allah cömerttir, kerimdir. Kerimleri sever, cömertleri severin. Sen kendinde tahallük etmesine sağlıyorsun. Yani Allah sana o verdirerek antrenman yaptırıyor. Hani derler ya, bizim Ege bölgesinde bir laf var. Ya cebinde akrep var. Yani elini sokamıyor bir türlü. Yani Allah-u Teala sokturuyor sana elini cebine. İnfak ettirtiyor. İnfak kelimesini hatırlıyorsunuz. Nafaka kelimesi, infak. Nafaka çıkmak demek. İnfak da çıkartmak demek. Yani senin kendinden çıkan, yani feda ettiğin her şey aslında infak. Bakın o Bakara suresinin o ilk sayfasında zaten onlar infak ederler diyor. Allah'ın verdiklerinden infak eder. Bak orada zekat da geçmiyor, sadaka da geçmiyor. İnfak daha üst, genel bir kavram. Yani kendinden bir şeyin çıkması. Çünkü Allah-u Teala'nın adeti o. Kerim, cömert, Rahman, Rahim veriyor yani. İşte bu nereden geldi? O karıncanın hikayesinden geldik. Yani bizde de orada verilen mesajlar önemli. Devam edelim. 100. ayet. Bismillah. Rabbi hebli mines salihin. Rabbim diyor. Kim diyen kim? Hazreti İbrahim. Heb hibe kelimesinden emir. Bunun kökü vehebe, hibe etmek demek. Mastarı hibe. Bu vehebe Allah-u Teala'nın esmalarından birinde kökeni. El-Vehhab. Vehhab hibe eden demek. Çok çok bağışlayan demek. Şimdi mesela kerim de vermek, eta da vermek. Ama hibenin şeyi ne biliyor musunuz? Yani hibe olağanüstü miktarlarda ve karşılıksız vermek demek. Hani birine sadaka veriyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ama mesela evi hibe ediyorsunuz. Arabayı hibe ediyorsunuz. Yani hibe normal bir verişten çok daha kavi, çok daha kuvvetli bir şey. Yani bir de normal akışın dışında bir veriş demek. Mesela siz yanınızda çalışan işçinin maaşını hibe etmiyorsunuz. Bir şeyin karşılığında veriyorsunuz, değil mi? Evet. Ama hibe öyle değil. Hibe büyük bir cömertlikle, bir karşılık olmaksızın vermek demek. Yani sanki sünnetullahın biraz dışında gibi. Mesela وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا diye dua ediyoruz, değil mi? Yani burada ne diyoruz? Ya Rabbi وَقُلْ رَبِّ اَدْحِلْنِي مُدْحَالَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Burada o kendi katından, kendi indinden yardımı, normal bir isteyişle istemiyoruz. Hibe et diyoruz orada. وَهَبْ لَنَا, bize hibe et yani. Olağanüstü yardımlarda genellikle kullanılır. Burada niye kullanmış onu Hazreti İbrahim? Çünkü kendisinin yaşlı, belli bir yaşa gelmiş. Ya Rabbi, hani normal akış içerisinde belki çocuğu olmayacağını biliyor. Neden? Sare annemiz, Hazreti İbrahim'in eşi, kısır. Yani normal bir akış içerisinde olmuyor. Ama bir oğul talebi de var. Ne yapıyor? Bir oğul talebi var. Aslında bu 100. ayette, bakın Arapça şey, yaklaşık bilenler bilir. Rabbi hebli, bana ver. Fakat burada meful yok. Yani nesne yok, tümleç yok. Yani neyi vermesini, talep ettiğini bu ayette geçmiyor. Sadece diyor ki münes salihin, salihlerden ver. Ne olduğunu burada şey yapmıyor. Ama bir sonraki ayetten anlıyoruz ki Bismillah ve beşşernâhu bi gulâmin halîm. Ve beşşernâhu, Allah-u Teala'nın ifadesi bu. Biz onu müjdeledik. Hu dedi İbrahim, Hazreti İbrahim. Ne ile? Ve gulamin, gulam oğul demek. Halim, halim bir oğulla müjdeledik. Yani orada hibe et talebi, hibe ve olarak ver talebindekinin, Hazreti İbrahim'in muradının bir oğul olduğunu anlıyoruz. Tefsirlerde şöyle geçiyor. Buradaki isteği, talebi salihlerden bir dost da olabilir diyor. Neden? Yani dinini yaşaması için bir insanın salihlerden bir dostu çok kıymetli. Başka bir ayet, başka bir tefsirde de şöyle var. Beni salihlerden kılmamı nasip eyle, hibe et. Çünkü tam yerini hatırlamıyorum. Bir ayette de Hazreti İbrahim öldüğü zaman salihlerin arasına katılmasını dua olarak istiyor. Birazdan göreceğiz zaten. Çok öbür sayfada da var. Allah-u Teala'nın değer verdiği bazı sınıflar var. Muhlisler, muhsinler, muttakiler, müminler, müslimler gibi sabirinler. Bu iki sayfada onların konsantre olarak ifadeleri geçmiş. Bu da salihin ifadesi de salihlerden olma da bunların içerisinde. Şimdi düşündüm. Hazreti İbrahim neden oğul istiyor? Zaten Halil Allah. Yani Allah'ın Halili. Allah'ın dostu. Çevresinde müminler var. Birisi bir rüya görmüş. Orada rüyada Hazreti İbrahim'i gördüm diyor. Bana anlatmıştı. Sofrada yemek yiyor. Böyle kimliğinde, kişiliğinde iki oğlunun mevcudiyetiyle bir gururu var. Yani işte bu yanlış anlaşılmasın. Yani insanlar çocuklarıyla övünüyorlar ya, öyle değil. İkisi de peygamber olan bir neslinin üzerinde bir hali var. Hazreti İbrahim diğer dualardan da hatırlarsanız çocuklarıyla, nesliyle ama özellikle onların Allah'a özel kul olmalarıyla mutluluk duyuyor. Bu babalık sıfatı. Hani atan İbrahim deniyor ya. Bakın Hazreti İbrahim'in kariyeri çok farklı. Ona kadar birçok peygamber geliyor ama Hazreti İbrahim'e bir ümmetti deniyor. Bak tek kişilik bir ümmet. Normalde fert, şahıs. Fakat Hazreti İbrahim'de bir ümmet gizli. Mesela millete İbrahim deniyor. Millete İbrahim'e uy. Millet normalde bizim çoğul olarak kullandığımız. Bazı kitaplar din demiş ama yani orada da bir çoğul ifade var. Nesliyle ilgili nesline yaptığı dua var. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben diyor dedem ya da atam İbrahim'in duasıyım diyor. Orada soyumdan bir zürriyet ver ve oradan da ona namaz kılanlardan eyle diye bir şeyi var. Yani Hazreti İbrahim'in içine verilmiş, Allah-u Teala tarafından verilmiş bir duygu bu. Nesil ama yani negatif anlamda nefsin hoşuna giden bir nefis şey değil bu. Soyuyla övülen bir şey. O anlamda da salihlerden bir evlat verilmesini özellikle Allah-u Teala'dan istiyor. Ve Allah-u Teala bakın biz verdik demiyor, ne diyor? Ve beşernâhu diyor. Onu müjdeledik diyor. Bu da ilginç bir ifade. Çünkü müjde onda demek. Yani onun o haberi alması müjde. Neden? Salihlerden istedim diyor ya, salihlerden ver diyor. Allah-u Teala da vereceğim ama bak salihlerden değil demiyor. Tamam onu müjdeledik bir oğula demesiyle beraber aynı zamanda onun salihlerden olacağının da burada gizli içeriğinde bir müjdesi var. Güzel bir haberi var. Bir de neyle müjdeliyor aynı zamanda? Halim'le. Halim biliyorsunuz Halim kökünden, babamın da ismi Hilmi, yumuşak huylu anlamına geliyor. Sabırlı ve yumuşak huylu anlamına geliyor. Zaten babam da öyledir. Çok yumuşak huyludur yani. Halim senin bir insan. Bu Mevlana şeyle.
Taş biraz büyük geldi.
Neyse yok canım öyledir yani. Devam edelim. Ha, pardon. Gulam oğlan demek. Bu gulam kelimesi şeyde de geçiyor başka bir olarak. Hani cennet nimetlerinin içerisinde olan gılman var ya, onun da bu kökten olduğu söyleniyor. Oğlan. Ama nasıl oğlanmış biliyor musunuz? Sabi ile genç delikanlı arasında bir yaş grubunu ifade ediyormuş. Yani küçük çocuklara sabi deniyor. Delikanlı da değil. Yani 13 yaşları falan, bıyığı terlememiş genç olarak söyleniyor. Hani burada da bana hani erkeklere huri, kadınlara gılman deniyor. Bu konuda tefsirlere bakın, değişik açıklamalar var. Hani burada 13 yaşlarında olması da insanların kafasındakinden biraz farklı olduğunun bir işareti gibi geldi bana. Hani gılman deyince daha bıyıkları terlememiş o civarlarda bir şeyle.
Yusuf'a benziyor.
Yusuf'a, yok canım, Yusuf'un bıyığı terlemiş, bak uzaktan görüyorum. Öyle Yusuf gibi yakışıklı, halim, selim, babasına layık bir evlatla Allah-u Teala onu müjdelemiş. Bakın, demek ki halim bir oğlanla müjdeledik demesi de birisinin halim bir evladının, halim bir, burası dikkat, erkek evladının ne kadar büyük bir değer olduğuna da işaret. Çünkü bir erkek evlat halim olmazsa demek ki müjde olmuyor. Çünkü fıtratı gereği içinde o durmayan bir kan var ya, eğer halimlik olmasın sorunlara yol açabiliyor demek ki. Bak, Kur'an'ın şeyleri bunlar. Burada yazıyor mu öyle bir şey diye, yazmıyor. Ama Kur'an o kadar konsantre ifadeler ki, neden işte etaynahu demiyor, biz ona verdik demiyor. Da beşşernahu diyor, çünkü bu müjdedir diyor. Müjde olan ne? Halim bir gulam, erkek oğlan. Bir de gulam demesi ilginç. Halim, deminki söze istinaden, biraz sonra göreceksiniz, buluğa erdiği zaman diyor, eriştiği zaman diyor ya, demek ki buluğ çağının da o girişine ifade ediyor. Orada da halimlik demek ki çok önemli bir şey. Aslında orada söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim, fırsatı geldi. Buluğ çağındaki çocuklarda olan bu değişiklik fıtrattır. Ben öğretmenlik de yaptım 5 sene ortaokul liselerde. Orada bazen sohbet ediyorduk çocuklarla. Ya hani derdiniz de şey falan diye, en büyük sorununuz da şu sıralar. Ortak sorun neydi biliyor musunuz? Anne babamız bizi anlamıyor. Bize yeterli değeri vermiyor. Tamam, dersi yapmayalım, hadi bu konuyu konuşalım dedik. Şöyle bir şey çıktı orada, onu paylaşmak istiyorum. Bu, ben psikolojiyle de ilgilendim, NLP ile de ilgilendim. Orada da konuşmaya değer bir konu. Şimdi ayette diyor ki, içinizden evlilik yaşına gelmişleri evlendiriniz diyor. Değil mi ayet-i kerimede?
Evet.
Evlilik yaşı meselesi açık bırakmış. Rabbim özellikle bir yaş belirtmemiş. Çünkü bu devirleri de Rabbim ezeli ebedi ilmiyle bildiği için. Fakat siz de biliyorsunuz, son 50 yıl hariç insanlık hep 10'lu yaşlarda evlendi. Sadece İslam topluluğu değil, Batı toplumlarında da var. Mesela geçen bir belgesel izledim. Anneannem dedi 12 yaşında evlenmiş dedi Karadeniz'de. İki nesil evveli. 14'ünde kız sevdim diye türkülerimiz var değil mi? Hani bugün sapıklık olarak nitelendiriliyor gençlerle şey yapmak. Fakat hem İslam toplumunda, hem Türk toplumunda, hem de bütün toplumlarda 10'lu yaşlarda evlenmek adet. Yani normal, standart. Fakat günümüzün şartları değiştiği için Türkiye'de 27'li yaşlara geldi. Kadınlarda, şehirde kadınla evlenme yaşı 27'lere gelmiş. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Hem Allah'ın sünnetullahı, hem toplumun genel bilinci son dönem hariç hep 10'lu yaşlarda, yani buluğ çağını geçtikten sonra biyolojik sistem ne mesajını veriyor? Sen çocuk yapabilecek fiziksel yapıya sahipsin, evlenebilirsin. Değil mi? Şimdi bu muratsa, buna yüklenen hormonlar da buna özgü çalışmalı. Yani şunu diyor vücut ona, hormonları diyor ki, bak şimdi sen hep ailenle beraber büyüdün ama artık sen ayrılmalısın bu şeyden. Kendi yuvanı kurmalısın. Bunun şeyi ne? Kişi kendini büyümüş hissedecek. Kişi kendini aileden biraz uzaklaştıracak, sistemi kendinden bulacak. Yoksa evde ayrılamaz ki, bir yuva kuramaz ki. Bunun hormonsal, duygusal kısmı yükleniyor. Fakat günümüzde, bakın yani doğrudur yanlıştır diye eleştirmiyorum. Yanlış, yani hangi sistem doğrudur demiyorum. Şeyin sadece olayı dışarıdan bir pencereyle göstermek istiyorum. Fakat 27 yaşlarına gelen bir evlilik var. Bugün 15, 16, 17, 18 yaşındakiler hala lisede. Yani yani kız istemeye gelirse kovarlar. Ya okuyor, ne bu falan deniyor. Yani sosyal sistem diyor ki sen çocuksun. Biyolojik sistem ne diyor? Evlen. Çocuk bunu işte şeyini yaşıyor. Çelişkisini yaşıyor. Hormonsal, duygusal, psikolojik çelişkisini yaşıyor. Ailesiyle, çevresiyle, kendisiyle olan sorunların temelinde de bu var. Eğer ne yapılması gerek, şu yapısın demiyorum. Sadece bu sistem bilinirse, gerek çocuk bilirse, gerek çevre bilirse, gerek anne babası bilirse, burada anlaşmada, iletişimde bazı kolaylıklar olur diye düşünüyorum. Evet, işte bir gulamin halim bu şekilde ifade ettik. Devam ediyoruz işte 102. ayetten. Biraz evvel söylediğimiz yerin ayeti. Felemme bela'a me'ahu es-sa'a. Felemmen dığında, zamanla ilgili bir ifade diyor. Şöyle olduğunda bela'a ulaştı. Me'ahu onunla beraber. Es-sa'a. Say biliyorsunuz koşma, koşuşturma. Hani şeyde hacda yapılıyor ya say. Yani gayretli bir şekilde yürüme, gayretli bir şekilde çalışma meydana geliyor. Belaga ulaştı. İşte bu Türkçe'de iki şekilde konuyor. Buluğ çağı, erişme çağı olarak. Bir de mesela belagat deniyor ya, dil ifadesi. Yani kişinin kafasında o fikri ulaştıracak, oluşturacak şekilde o senin niyetinin, kastının, karşı tarafın kafasına ulaşacak şekilde güzel söz söyleme sanatı. Belaga burada. Belaga ulaştığında me'ahu onunla beraber saya. Şöyle deniliyor. Hazreti İbrahim'le beraber o hibe edilen çocuk onunla beraber koşuşturan, eden, hareket eden yaşa geldiğinde. Babası demiş ki yani İbrahim gale ya büneyye. O sonraki kısmını söyleyeceğim. Bu arada bu kısma ilgili söylenecek çok şey var. Ya bu haftalardır bu konuyla ilgili tefsir okuyorum ama o inanılmaz bir teferruat var. Bir alim şunu demiş, bir alim bunu demiş diye. Tabii binlerce yıl evvel geçtiği için, araya İsrailiyat da karıştığı için çok farklı rivayetler var. Onlardan da bir bahsedeceğim. Çok önemli mi değil ama yani biraz da tefsirsel bir ders olduğu için onu da açıklamak durumundayım. Bu Hazreti İbrahim'e müjdelenen çocuk hakkında tereddütler var. Sizce kim müjdelenen çocuk?
İsmail.
Hazreti İsmail, başka? İshak olabilir. Evet. Büyük bir çoğunluk İshak diyor. Hazreti İshak. Evet, benim de bildiklerime şey, Hazreti Ömer'in de olduğu, Hazreti Ali'nin de olduğu, İbni Abbas'ın da olduğu bir kesim İshak diyor. Bazı kesimde onun
ayetin devamında diyor ya, onu boğazlayarak görüyor.
İşte o boğazlananın da Hazreti İshak olduğuyla ilgili şeyler. Yani şöyle, boğazlananın Hazreti İsmail'le ilgili olduğuyla ilgili bir ayet, açık bir ayet yokmuş. Rivayetlerden alıyoruz. Fakat bugün şey yaptık. Fakat şunu şey yaptım. İsmail, İbrahim, pardon şöyle diyeyim. İbrahim, İsmail ve İshak. Bu üç ismin geçtiği ayetleri inceliyorlar. Hepsinde sıralama şu: İbrahim, İsmail ve İshak şeklinde. Hiçbirinde bu sıralama değişmiyor. Dolayısıyla buradan evvel verilen evladın İsmail, Hazreti İsmail olduğunu şey, hikaye bu. Şimdi bak hikayeler öyle. Fakat şimdi bak tefsir ilmine geçtiğinizde aleni delil aramak zorundasınız. Yani şu ayette şöyle demeniz lazım. Aleni yok. İşaret olduğu için bak bahseden sahabiler Kur'an'ı bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama tabii genel hükümlerinden, genel şeylerden, manevi kısımları da kattığımızda ben de kabul bu müjdelenen İsmail, Hazreti İsmail, kurbanla imtihan edilen de İsmail. Fakat şimdi tefsirciler de o şeylerde tereddütler edilmiş. Mesela şunu da bilgi olarak söyleyeyim size. İsrailoğulları yani Yahudiler kesinlikle bu kişinin İshak olduğunu iddia ediyorlar. Kendi rivayetlerinde.
Yani, yüz mantık düşündüğümüzde çocuğu olmuyor ki Hacer validemizde.
Tabii ki.
Daha sonra
yok yok, bende tereddüt yok. Hani ben sadece dedim ya, tefsirlerden de bahsetmek zorundayım. Çünkü bu tefsir yani Kur'an sohbeti ama içinde tefsirlerin de olduğu. Yani kendi kafama göre de konuşmak istemiyorum. Tefsir destekli gitmek istiyorum. Orada da söylüyorum. Bana göre de sizin dediğiniz gibi mantıken de Sari validemizde çocuğu olmuyor. Hikaye şu, Sare validemiz kendisine ait cariyelerden olan Hacer validemizi, siyahi de bir annemizmiş, onu onunla evlenmesini rica ediyor. Hazreti İbrahim de kabul ediyor. Oradan İsmail isimli bir çocuk oluyor. Fakat ona o ağır geliyor. Daha sonra diyor ki, yani hani tamam var da ben görüşmek istemiyorum diyor. Allah'a emir de geliyor, vahiy de geliyor. Hazreti İbrahim'e ne diyor? İsmail'i ve Hacer'i şeye götür, Mekke'ye götür. Daha o zamanlar Kabe'nin izleri yok, temelleri var. Ama bina olarak yok. Biliyorsunuz Hazreti Adem zamanında inşa ediliyor. Daha sonra Nuh tufanıyla yıkıldığı rivayet ediliyor. Fakat temelleri duruyor. Bu ayette var. Temelleri üzerine yükseltti diyor zaten. Değil mi? Hazreti İbrahim'le İsmail'le ilgili kıssada. Ama onları oraya yerleştirdikten sonra Hazreti İbrahim orada kalmıyor. Daha sonra geliyor. Zaten ben ayetin buna o işaret olduğunu düşünüyorum. Bela Bulu çağına eriştiğinde Me'ahuda onunla beraber buna işaret olduğunu düşünüyorum. Yani Bulu çağına erdiğinde Hazreti İbrahim'in oraya dönmesi söz konusu. Arada yetişiyor Hazreti Hacer validemizde. Ona işaret olduğunu düşünüyorum. Gale ya Büneyye, İbrahim dedi ki ey oğulcuğum. Bak burada oğlum demiyor. Büneyye evladım, canım, cicim gibi hani yumuşak bir ifade. Buradan da tefsirciler diyor ki oğlunuza bir önemli bir şey yapacağınız zaman böyle onun kalbini kazanarak şey yapın, yaklaşın. Buradaki ifadenin de ona işaret olduğu söyleniyor. İnni era fil menami enni ezbahu ke. Şüphesiz ben era görüyorum. Nerede görüyorum? Fil menami, uykumda. Enni şöyle olduğunu ezbahu ke. Ezbahu kökü bunun zebaha. Mezbaha var ya Türkçedeki mezbaha. Mezbaha boğazlama yeri demek. Boğazlama alanı demek. İsmi mekan biliyorsunuz, Arapça bilenler biliyor. Ezbahu ke, seni boğazladığımı görüyorum. Biliyorsunuz hikaye kısmında gireceğim, sonra ayetin şeylerine gireyim. Hac'da bir bayram günü var, bir Arefe günü var, bir de Terviye günü var. Arefe'den bir gün önceki, yani Zilhicce'nin 8. günü Terviye günü. Terviye ne demek? Hikayesal kısmı şu. Bir kere terviye bir sulamak demek, su vermek demek. Bir de çok teferruatlı olarak düşünme demek. Hazreti İbrahim bu rüyayı gördüğünde, yani rüyasında oğlun İsmail'i kurban et diye, boğazla diye görüyor. Fakat bu rüya şeytani mi değil mi diye düşünüyor. Aynı rüyayı 3 kez görünce artık şüphesi gidiyor. Biliyorsunuz peygamberlerin rüyası vahiy gibidir. Bizde de vahiden kısım vardır. Buna ilham denir. Hazreti Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Salih rüya diyor. Her rüya değil. Salih rüya 46'da bir peygamberliktir diyor. Buna da şuna dayandırıyorlar. Münir Derman Hoca'nın kitabında okumuştum. Risalet ne kadar sürüyor? Kaç yıl? 23 yıl. 6 ay bazından hesap ederse 46. 6 ay ne? Peygamber Efendimiz'in insanlardan ayrılıp da Hira Dağı'na çıktığı, vahiy gelinceye kadar kaldığı süre 6 aymış. Orada sürekli salih rüyalar görüyormuş. Buna istinaden salih rüya 46'da bir vahiydir ya da peygamberliktir gibi bir sallallahu aleyhi ve sellem sözü olduğu rivayet ediliyor. Ama işte insanların salih rüya mı değil mi diye güzel bir analiz etmeleri lazım. Peygamber olduğu halde, Halilullah olduğu halde 3 kez bunu test etmiş. Zira bakın burada şöyle bir ifadesi var. İnni era diyor. Arapça bilenler için söylüyorum. Bu geçmiş zaman mı? Şimdiki zaman mı? Şimdiki zaman. Fiili muzare deniyor buna. Gördüm demiyor. Görüyorum diyor. Yani o süreç devam ediyor. İşte daha süreç devam ederken bakın oğluna danışıyor. Bu da ilginç. İş bittikten sonra değil. Yani oğluyla neredeyse istişare ediyor yani. Olay süreç devam ederken. Demek ki o rüyanın tesiri orada devam ediyor. İşte o terviye günü bizim hacı adayları ne gün orada ne yapıyorlar hacdayken? Nerede olmaları gerekiyor? Evet. Mina'da olmaları gerekiyor. Olay da Mina'da gerçekleşiyor zaten. Şimdi o bölgede yaşıyorlar ya. Evet. Ama demek ki Hazreti İbrahim o bölgeye gidip geliyor. Mina, Arafat, Müzdelife taraflarına gidiyor. İşte zaten olay orada oluyor. Bu olayı yani Hazreti İsmail'i bir şekilde oraya götürüyor. Yolda şeytan musallat oluyor, vazgeçirmeye çalışıyor. Bırakın onu, Hazreti Hacer'e de geliyor, İsmail'e de geliyor. Yani bir vesvese koyuyor işte. Değişik şekillerde bir şeyler yapıyor. Ama o da imtihanın bir kısmı. Hepsine hayır diyerek büyük bir teslimkarlık gösteriyorlar. İşte Allah-u Teala da aslında hacda bize o mekanlara götürerek olay bazlı felsefeyi yaşamamızı istiyor. Olay bazlı felsefesini yaşamamızı istiyor. Ama o hengamede ya da bilincine gitmeden insana işte 7 tane taş atmamız lazım. Sonra şunu yapmamız lazım. İyi de Allah-u Teala niye oralara gidiyor da sana göstertiyor? Yani biraz derinlemesine bir düşünmek lazım. Yani Mina'da konaklattırıyor seni. Neden? Ya iş güç yok orada. Yapacak iş yok. İbadetini yapıyorsun. Sonra tefekkür et diyor. Ha ben buraya niye geldim hac için? Bu ne yapıyorduk? Hazreti İbrahim ne yaptı? Oğluna boğazladı. İşte niye şeytanı taşlayacağız falan. Yani tefekkür ederek felsefesine girip de senin Allah'a da kulluk bazında bunları hal olarak üzerinde bulundurup yaşamanı istiyor. Olaydan felsefeye. Mehmet Hocam şöyle anlatmıştı. Demişti ki üç şekilde idrak var. Bazı kişiler kişilerle ilgilenir. Bazı kişiler olayla ilgilenir, bazısı da felsefeyle ilgilenir. Yani daha alt idrak düzeyleri kişilerle ilgilenir. Şu ne yapıyor, bu ne yapıyor falan. Bir üstünde olayla ilgilenir, olay bazlı düşünür. İşte buradaki kurban kesme olayları gibi. Bir şeyi de felsefesiyle ilgilenir. Üst idrak düzeydeki felsefeyle ilgilenir. İşte gıybetin yasak oluşunun hikmetlerinden biri bu. Çünkü hep kişilere takılıyorlar. Kişilere takılınca ne olayı görürsün ne felsefeyi görürsün. Çünkü felsefeyi gördüğünde kendine getirmen lazım olayı. Felsefeden amaç ne? Yaşamak. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezse bu nice okumaktır. Felsefesini bileceksin ki bunu yaşayacaksın. İşte Kur'an da öyle. Kur'an kişilerden, olaylardan bahsediyor gibi gözüküyor ama aslında bir felsefeyi anlatıyor. Sünnetullah'ı anlatıyor. Senin buradan zikredip tezekkür edip, düşünüp, kendini düzeltmen ya da şöyle diyeyim, geliştirmen ve düzeltmen gerekiyor. Diyor ya ayet-i kerimede, genellikle başlarda okuyoruz. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Yemin olsun ki diyor biz Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık. Ne için ama? Zikir için, öğüt için, öğüt alıp yaşamak için. Ama Allah-u Teala'nın orada bir sözü var. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Nerede öğüt alan? Nerede bu Kur'an'ı anlayıp düşünüp de yaşantısına geçirmek isteyen? Allah-u Teala diyor bunu. Çok ilginç. Bir şey daha söyleyeceğim. Ya biraz yan konulara dalıyor gibi oluruz da bu zikir onu çağrıştırdı bana. Benim Müslüman alemine, çevreme baktığımda gördüğüm iki eksiklik var. Bir Kur'an, iki Ehl-i Beyt sevgisi. Bakın 5 vakit namaza geliyor. Hep ben bu İslami şeyler her türlü ortamdayım ama bu İslami Arap çağ öğrenme gayretinde olanların içindeyim. Dikkatimi çeken o gün işte şeyde de konuştuk. Cumartesi günü buradaki derste de konuştuk. Kur'an'la bir türlü insanlar girmiyor. Hani belirli insanları anlarsın. Zaten dini hassasiyetleri çok farklı değil ama bak cami cemaatinden bile bahsediyoruz. Yani aile içinden bahsediyoruz. Aşk meclisinden konuşuyoruz. Bir türlü Kur'an okumuyor insanlar ya. Yüzünden bile okumuyorlar. Yani hani camiye biraz erken gelip de ya biraz Kur'an okuyayım diyen çok az. Kur'an faaliyeti neredeyse Ramazan'da o da mukabele, adetsel, sevapsal kısmına endekslenmiş. Onun dışında bir üstü tecvidle ilgileniyor. Bir üstü mealine bakıyor. Tefsiriyle ilgilenen çok az. Ya Arapça öğreneyim de manasına gireyim de diyen az. Bir de ben bunu öğrendim madem Arapçasını ya ben yaşayayım diyen çok az. Yani Kur'an Müslümanlar çok az zaten Allah'ın Resulü de Kur'an ayetlerine göre söylüyorum. Kavmim diyor bu Kur'an'dan hicret ettiler diye Rabbine şikayet ediyor. Nerede gerçekleşiyor bu olay? Yevmiddin'de, ahiret gününde. Ayet bu. Yani kavmini Kur'an'dan hicret ettiler diye, yani Kur'an'ı mahçura diyor. Hicret etmiş halde bıraktılar, terk ettiler, uzaklaştılar anlamında şikayet ediyor. Bak Allah'ın Resulü. İlginç bir şekilde yani. Yani Kur'an'dan eksik görüyorum. İkincisi de konumuz bu daha söyleyeyim. Ehl-i Beyt sevgisi konusunda arkadaşlar ciddi bir sıkıntımız var. Bakın Şia kötüleniyor. Akadi olarak kötüleniyor. Ama bir şekilde Ehl-i Beyt sevgisi çok kuvvetli. E tamam, bizde niye tamam onları kötülüyorsun şey bakından. Neden sen bizde de daha, yani biz demiyorum ben mezhepleri ayırmadan konuşuyorum. Kendine ehli sünnet diyenler neden o sevgiyi onlardan daha fazla tutmuyorlar hak ettiği ölçüde? Ciddi bir eksiklik görüyorum. Neden Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin bu kadar yeterince layık olduğu şekilde dillendirmiyor? Hiç dillendirmiyor demiyoruz. Ama ben layıkıyla olmadığını düşünüyorum. Bunu, bu konuyu Mustafa arkadaşımla konuştuk. Onunla böyle biz konularda çok sohbet ederiz. Dediği şu, zaten senin dediğin şey diyor, veda hutbesinde Resulullah'ın dile getirdiği şey. Ben size iki emanet bırakıyorum diyor. Kur'an diyor, Ehl-i Beyt diyor. Bak bazı rivayetlerde sünnet diyor ama orijinal metinlerinde araştırdım, Ehl-i Beyt geçiyor orada. İki emanet bırakıyorum diyor. Kim ki buna sıkı sıkı sarılan kurtulmuştur diyor. Veda hutbesinin orijinal şeylerine bir bakın lütfen. Yani şeyinden korkuyor ki Allah'ın Resulü, terkinden korkuyor ki, ihmalinden korkuyor ki iki şeyi bırakıyor. Yani şeyim bu, yani konumuz bu değildi ama ayetler çağrıştırıyor işte. Ben size ne diyor burada? İnni era görüyorum oğulcuğum diyor. Menami. Menam ne demek? Arapça bilenler. Kökü bunun, kökü nevm, uyumak. Menam da uyku yeri demek. Uyku yeri, uyku zamanı. Mastar olarak da kullanılabilir. Uykumda görüyorum seni boğazladığımı. Şimdi burası ilginç. Fenzur, hadi bak bakalım sende. Maza tera, sen ne göreceksin? Yani oğluna danışıyor burada. Hadi bir de sen düşün bakalım. Senin görüşün nedir burada? Bakın ben şunu demiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Bir de Halil'iyim. Rüyamda da bu gösterilir. Hadi yat bakalım seni keseceğim demiyor. Ona görüşünü soruyor. Bakın Allah-u Teala Kur'an ayetleri nasıl bir evlat terbiyesi ya da insanlar arasındaki ilişkilerde nasıl bir metot öğretiyor? Değil mi? Yani emri aldın. Allah, yani dolayısıyla Allah'tan geldiğine emin oldum bunun. Ne yapman lazım? Bunu yapacağız. Yani sorgu sual olur mu? Fakat biliyor Hazreti İbrahim. Çünkü diyor ki bak ne diyor yukarıda? Ben bana salihlerden birini hibe et. O diyor sana halim bir oğlu müjdeledik. Şimdi vahiy olarak geliyor. Dolayısıyla oğlunun karakterini Allah destekli biliyor. Onun da gönlünü almak muradıyla bunu şey yapıyor. Bu şekilde bir ifadeyle ona yaklaşıyor. Fenzir, hadi sen de nazar et. Mâza terâ, sen ne görüyorsun? Senin görüşün nedir? Arapçada bir gerik var. Mâ râyük derler. Senin görüşün ne? Buna benzer bir ifade burada. Gâle dedi, diyen ki oğlu, inancımıza göre Hazreti İsmail, dedi ki ya ebti, ey babacığım, if'al, yap. Onu hani bağlantılı okulursak, ebtif'al, yap, ma tü'meru, ne emredilunduysa onu yap. Yani tabiri caizse sıkar biraz. Yani çocuklara vuruluyor, çocukları ne için? Terbiye için. Niye vuruluyor? Canı acısın da bir daha o muameleye, can acısına maruz kalmasın da kendini düzelsin diye vuruluyor. Hiç bıçakla çiziyor muyuz kenarlarını? Çizmiyoruz. Bu boğazını kesiyor. Bu eylem. Ve ölüm. Yani yok olma. Ne diyor ki? Ne emrediliyorsa onu yap. Bak ne istiyorsan yap demiyor. Emredilmedi mi diyor bunu şeyi? Sen Allah'ın nebisi değil misin? Öyleyse emredileni yap. Yani emre boyun eğiyor. Babasının talebine değil. Yani evet, doğru, onun oğlu Hazreti Hacer'de, yani Hazreti Hacer müthiş bir karizma, herkesin hayatını okuması gereken, çölün ortasına bırakıyor ya. Şimdi siz hanımınızla gidin arabayla, inin deyin şuradan, inmez, gidiyorsun yani, şehrin içerisindesin, gitmez. Çölün ortasında yemek yok, içmek yok, şu anki Mekke Medine değil yani, boş arazi. Kurdu var, kuşu var, rızkı var. Diyor ki, sana bunu yapmanı kim emretti diyor. Rabbim diyor. Öyleyse git diyor. Tevekküle bak. Bak, o kadar tevekkül ehli bir annemiz ki. Bakın hacda, hani düşünüyorsunuz ya, hac faaliyetlerini düşünün. Şeyle, Safa ile Merve arasında gidip gelme kimin sünneti? Hacer validemiz. Ne Peygamber Efendimiz'in, ne Hazreti İbrahim'in, ne Hazreti İsmail'in. Biz bir kadının yaptığını Allah-u Teala tarafından yaptırtılıyoruz. O yaptı, yani onun yaptığı gibi yap. Çok önemli bir şey vurgusu var. İşte onun oğlu da genetik olarak zaten babasından aldıkları var. O çocuk yaşta kim eğitti onu? Hacer validemiz. Belirli bir dönemlerde Hazreti İbrahim yoktu ki. Hacer annemiz eğitiyor. O terbiyeyi almış birisi de, babacığım sen ne diyorsan onu, diliyorsan onu yap demiyor. Emredileni yap diyor. Aynı annesi gibi, o emrettiyse git diyor.
Muharrem, bir araya girebilir miyim? Şimdi arkadaşlar görüyor mu, sen farkındasın. Ben bir iki defa gülümsedim. Yani yanlış yorumlanabilir. Şu yönden gülümsedim. Şimdi o şeytan dürtüyor ya Hacer'e, İsmail'e filan. O da birisi bir taş atıyor, bir gözü kör oluyor ya. Ben de haçtayken bir gözünü ben kör edeyim, bir gözünü ben kör edeyim diye taş attım da atma o gün oradan yanlış anlamayın. Evet. Ya.
Yok, hızını alamayın, kendini atan.
Evet. Fakat gerçekten.
Hayır, birisi bir gibi gidiyor. Yanlış yorumlara
gidiyor. O pasanın içine gidiyorsun ya.
Evet.
Hız da atıyorsun.
Yani bakın Allah'ım, evet,
buyurun. Teferruat da var. Mesela şimdiki zamanın çocuğu olsa diyor ki babamız bizi kaderimize terk etti.
Evet.
Yıllarca biz babasız büyüdük.
Evet.
O şey, sadakati bırakın, bir serzeniş olur, babayı reddetme içgüdüsü olur.
Doğru.
Onu da göremiyoruz.
Doğru, o da güzel. Bak, bunu güzel yaptınız. Yani Hazreti İsmail babası tarafından terk edilmiş bir psikolojide de kendini hissedebilirdi. Ama işte yetişme tarzındaki o nebevi genetik şifre ve nebevi yetiştirme tarzı da ona bu şey yapıyor. Ezan okunuyor, biraz hızlanalım. Sonra diyor ki, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Setecidu ni beni bulacaksın. İnşallah, burası müthiş. Minet sabirin. Sabredenlerden bulacaksın diyor. Bu müthiş. Bakın, burada inşallah kelimesini Rabbim ayete niye almış? Bu kolay iş değil. Yani biliyor ki kolay bir iş değil. Hatta çok rivayetler var da elimi bağla baba diyor. Olur ki diye, hani o can havliyle müdahale edebilirim. O yüzden diyor ki elimi bağla diyor. Bak, burada inşallah kelimesi de Allah-u Teala dedirtiyor. Tabii, kitap kimin? Allah-u Teala'nın. İnşallah kitabımız ne diyor? Yani siz de böyle bir iddiada, kolaylıkta bulunmayın. Hani çok iddialı olmayın. Allah'ın izni olmazsa diyor, bu kolay bir şey değil. Yani beni sabredenlerden bulacaksın demek şey değil. Hatta tasavvufta şöyle bir şey var. Allah'tan sabır istemeyin deniliyor. Yani yani şöyle olur. Sabır gerektirecek bir hali aslında talep etmiş gibi olursunuz. Burada inşallah kelimesi şu. Allah'ın Resulü her zaman demiştir, af ve afiyet isteyin demiştir. Çünkü bir anlamda da sizin düşündükleriniz, dile getirdikleriniz talep gibi oluyor. Burada da İnşallah Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın demek de Hazreti İbrahim'in de bir şeyi. Haftaya konuşacağız da bu Hazreti İbrahim hikayesi, İsmail hikayesi az bir şey değil. Allah-u Teala bizi Allah'ın emirlerine razı olanlardan eylesin. Bize Halim, Selim evlatlar nasip eylesin. Bizi de kendi annemizle babamıza otur olanlardan eylesin. Bir şeyin Allah-u Teala tarafından murad edilmiş olduğunu anladığımızda, burada rüya bazlı ama bir şekilde anladığımızda da bizi ona evladını kesmeye razı olacak gibi kendi amellerimizde kararlı ve istekli olanlardan eylesin inşallah. Diğerlerinden olmasın, çünkü o zamanlar sabırlı olmamış oluyor. Sabrın tersi nedir? İsyan. İsyankar olanlardan olmuş oluruz. Allah-u Teala da bizi onlardan eylemesin. Ve de şuna dua ediyoruz ki Allah-u Teala bizi böyle peygamberlerin kıssalarından haberdar eyledi. Onların bizi ümmetlerinden olmayı, kebi en fazla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, buna da hamd edenlerden olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubilek. El Fatiha.